İnsan nasıl özgür olur? Epiktetos. Dünyada bazı şeyler gücümüz dahilindedir. Bazı şeyler değildir. Gücümüz dahilinde dediklerimiz, düşüncelerimiz, amaçlarımız, arzularımız, öfkelerimiz. Yani kısaca söylemek istersek kendimize ait olan şeylerdir. Gücümüz dahilinde olmayanlarsa bedenimiz, sahip olduğumuz mallar, şöhretimiz, görevlerimizdir. Yani kısaca söylemek istersek kendimize ait olmayan şeylerdir. Gücümüz dahilinde olan şeyler, doğaları gereği özgür şeylerdir. Herhangi bir şey onları engelleyemez ya da durduramaz. Gücümüz dahilinde olmayanlarsa çeşitli zayıflık, bağımlılık ve kısıtlılıklar içinde bulunurlar. Eğer doğaları gereği bağlı olanları özgür ya da başka birisine bağlı olanları sana bağlı zannediyorsan, her aşamada sorunlarla karşılaşacaksın, öfkeleneceksin, kırılacaksın ve tanrılardan ve insanlardan şikayetçi olacaksın. Oysa ki sana ait olanları kabul eder, başkalarına ait olanların da başkasının olduğunu kabul edersen, bu durumda insanlar sana istediklerini yaptıramadıkları gibi, senin de istediğin gibi davranmana engel olamayacaklar. Bu sayede hiç kimsede kusur bulmayacaksın ve hiçbir şeyi isteğin dışında yapmak zorunda olmayacaksın. Başka insanlar sana kötü bir şey yapamayacak, düşmanın olmayacak ve sen de zarar göremeyeceksin. Böylesine büyük şeyleri diliyorsan, en küçük bir eğilimin bile seni sıradan isteklere götürmesine engel olmalısın. Bunun için kendi varlığın dışındaki her şeyi bırakman ve bazı şeyleri de başka bir zamana ertelemen gerekir. Bu büyük şeylerle beraber eğer zenginlik, mal, mülk de arıyorsan bunları alamayabilirsin. Bütün bunlara sahipsen ve aynı zamanda güç ve servet sahibiysen, birinci gruptakiler ararken ikinci gruptakileri kaçırabilirsin ve böylece mutluluk ve özgürlüğü verebilecek birkaç şeyi de kaybetmiş olursun. Bundan dolayı her gün o korkunç görüntünün karşısına çıkıp, sen bir hayalsin ve göründüğün gibi değilsin demeye hazırlan. Daha sonra onu iyice incele. Bu incelemede özellikle sana acı veren şeyin gücümüz dahilinde olup olmadığını değerlendir. Bu acı çekilen şey, gücümüz dahilinde olmayan şeylerden biri ise, o zaman kuşkusuz hemen bu bana ait bir şey değil demelisin. İsteklerinin amacı istediklerini elde etmek, korkularının amacı da korktuğun şeyleri engellemektir. Bir insan istediğini elde edemiyorsa mutsuzdur. Korktuğunu yaşayan da zavallıdır. Eğer gerçekten de çıkarına uygun olmayan bir şeyden uzak durmayı başarıyorsan, çekindiğin hiçbir şeye maruz kalmazsın. Ancak ölümden, hastalıktan ya da fakirlikten korkuyorsan, zavallı duruma düşersin. Bu nedenle korkuların farklı olsun. Gücümüz dahilinde olmayanlar yerine gücümüz dahilinde olanlardan kork. Şimdilik herhangi bir istekte bulunma. Çünkü eğer gücümüz dahilinde olmayan şeylerden bir istekte bulunacaksan zaten mutsuz olacaksın. Gücümüz dahilinde olanlardansa hangilerinin istenmeye uygun olduğunu bilemiyorsun. Bunu bilebilmek için uzak durman ya da araman gereken şeyleri araman ya da onlardan uzak durman gerekir. Ancak bunları yaparken her zaman sakince ve acele etmeden ve ölçülü bir şekilde hareket etmelisin. Seni eğlendiren, ihtiyaçlarını karşılayan, yani sevdiğin her şeyin doğasının nasıl olduğunu sorgulamalısın. Öncelikle en küçük şeylerden başlamalısın. Eğer topraktan yapılan bir çömlekten hoşlanıyorsan, bunun sadece bir çömlek olduğunu bilmelisin. Kırılırsa da üzülmezsin. Çocuklarını ya da karını kucakladığın zaman onların bir ölümlü olduklarını aklından çıkarma. Bu sayede ölürlerse üzülmezsin. Hangi işi yapacaksan onun doğası hakkında düşün. Örneğin hamama gidiyorsan orada nasıl davranıldığını düşün. İnsanlar birbirlerine su sıçratırlar, itişirler, küfürler ederler ve burada çok sayıda hırsızlık olayı yaşanır. İşe başlamadan önce yıkanacağım, ancak aynı zamanda kendi varlığımla ve irademle uygun bir şekilde hareket edeceğim dersen, yapmak istediğini daha güvenli bir şekilde gerçekleştirirsin. Diğer olaylarda da aynı şey geçerlidir. Bu sırada bir şeyler yıkanmana engel olursa kendi kendine şöyle dersin: amacım sadece yıkanmak değildi ki, aynı zamanda irademi doğayla uyumlu tutmak da istemiştim. Hamamda yaşananlara kızsaydım, bu şekilde davranmış olmazdım. İnsanların üzülmelerine neden olan şeyler, nesneler ya da olaylar değildir. Bunlar hakkındaki düşünceleridir. Örneğin ölüm bir felaket değildir. Öyle olsaydı zaten Sokrates'le benzeri şekilde yaklaşacaktı. Ancak asıl felaket, ölümün bir kötülük ya da felaket olduğuna yönelik düşüncedir. İşte bu nedenle bir işe kalkışırken rahatsız ediliyorsak, engelleniyorsak ya da acı çekiyorsak kendimiz dışında birisini suçlamamalıyız. Suçlanabilecek olan kendi düşüncelerimiz ya da kanaatlerimizdir. Yaşadığı felaketten ötürü bir başkasını suçlamak ancak cahillerin yapacağı türden bir davranıştır. Sadece kendisini suçlayan insan artık bilgeliğe ulaşmaya başlayan insandır. Ne kendisini ne de bir başkasını suçlayansa bilge bir insandır. Kendinden kaynaklanmayan özelliklerinle asla övünmemelisin. Bir at kendi kendine ben güzelim diyerek övünüyorsa bunu kabul edebiliriz. Ancak sen kendi kendine güzel bir atın var dersen bu durumda güzel bir ata sahip olmakla övünüyorsundur. Burada ne sana ait? Bu görüntü karşısındaki hareketlerin. Yani görüntülere karşı doğayla uyum sağlayabiliyorsan o zaman övünmen doğru olur. Çünkü bu durumda kendine ait bir güzellikten dolayı övünüyorsundur. Bir deniz yolculuğuna çıktın ve gemi bir limana uğradı diyelim. Su almak için gemiden ayrıldığında yolda karşına çıkan midye kabuklarını ya da mantarları toplayabilirsin. Ancak aklın her zaman gemide olmalıdır. Sık sık gemiye doğru bakıp kaptanın seni çağırıp çağırmadığını kollamalısın. Eğer kaptan çağırıyorsa seni elleri bağlı bir koyun gibi gemiye atmamaları için elindeki işi bırakıp hemen gemiye dönmelisin. Yaşamda da benzer bir durum söz konusudur. Midye kabuğu ya da mantar yerine karın ya da çocukların varsa benzer bir durumdasındır. Ama kaptan seni çağırınca gitmelisin. Bunu yaparken elindeki her işi bırakmalısın. Öte yandan biraz yaşlıysan da gemiden fazla uzaklaşmamalısın. Yaşamda karşılaştığın şeylerin dilediğin gibi olmasını isteme. Nasılsalar onları öyle kabul et. Bu sayede her zaman mutlu olursun. Hastalıklar bedene engel oluştururlar. Ancak iradeye engel olamazlar. Topallık bacak için bir sorun oluştursa da iradeye engel olamaz. Yaşayabileceğin diğer şeyler için de benzer şekilde yaklaşmalısın. Bu türden olayların gerçekten kendine değil, başka bir şeye engel olduklarını göreceksin. Başına gelen her kötü olayda önce içine çekil. Ardından da bundan yararlanmak için hangi fırsatlara sahip olduğunu düşün. Eğer güzel birisini görürsen, bunun isteklerine karşı koyma gücü olduğunu anlayacaksın. Bir güçlükle karşılaştığın zaman cesareti bulacaksın. Birisi küfür ya da hakaret ederse, o zaman da sabrı bulacaksın. Eğer bunları alışkanlık haline getirirsen, bu görüntüyle seni bunaltamayacaklardır. Bir şeyi kaybettiğin zaman ne olursa olsun onu kaybettim deme. Bunun yerine onu geri verdim de. Çocuğunu kaybetsen ya da karın vefat etse aynı şeyi söyle. Çünkü onu geri verdin. Mülkünü mü aldılar? O zaman da geri verdim de. Aynı zamanda onu elimden alan kötü bir insandı diyebilirsin. Bunları sana verenin hangi yöntemi kullanarak geri aldığının bir önemi var mı? O şey sende kaldığı zaman bir yolcunun handa kalması gibi sana ait olmayan bir şeyden sadece yararlanmaya bak. Bilgeliğe ulaşmak istersen işlerini bırakacağını ve yiyecek yemek bulamayacağını düşünme. Kölelerini cezalandırmazsan gittikçe küstahlaşacaklarını düşünme. Endişe içinde ve acı çekerek bolluk içinde yaşamaktansa korkularından ve sıkıntılarından kurtularak açlık içinde ölmek daha iyidir. Sefalet içinde kalmandansa kölenin küstah ve hain olması iyidir. Bu nedenle öncelikle küçük işlerle başla. Yağına ya da şarabına zarar verdikleri zaman kendi kendine de ki, huzurun karşılığı budur. Hiçbir şey bedava olmaz. Köleni çağırdığın zaman seni duymayabilir ya da duysa da istediğin şeyi yapmayabilir. Sabırlı davrandıkça kölenin iyice şımaracağını ve asla söz dinlemeyeceğini düşünebilirsin. Ancak onun gücünün seni rahatsız etmesi köle için iyi olmadığı gibi senin için de istenmeyen bir durumdur. Bilgeliğe ulaşmak istiyorsan dış dünya ile ilgili konularda aptal ve akılsız görünmekten çekinme. Bilge görünme. Bazı insanların gözünde hiçbir şey bilmeyen bir insan gibi görünmekten çekinme. Bildiğini düşünmeleri halinde kendinden kuşkulan. Hem iradeni doğayla uyumlu tutmak hem de dış dünya ile ilgilenmek kolay değildir. Ancak ikisinden birine bağlı kaldığında zorunlu olarak diğerini ihmal edeceksin. Çocuklarının, karının ya da dostlarının sonsuza kadar yaşamasını istiyorsan delirmişsindir. Çünkü kendi elinde olmayan bir şeyin sana ait olmasını ve başkasına ait olan bir şeyin sana ait olmasını istiyorsundur. Kölelerinin herhangi bir hata yapmamalarını da istiyorsan da delirmişsindir. Kötülüğün kötülükten başka bir şey olmasını istiyorsun demektir. İstediklerinden uzak kalmak istemiyorsan bunu sadece elinde olanlardan isteyerek yapabilirsin. Herkesin gerçek efendisi istediklerimizi bize veren ve istemediklerimizi bizden uzaklaştırandır. Bu durumda özgür bir insan, diğerlerine ait olan şeyleri istememeli ve onlardan kaçmamalıdır. Bunları yapmıyorsa köle olarak kalacaktır. Yaşamı bir ziyafetteymişsin gibi düşün. Önüne bir tabak uzatıldığı zaman yemekten bir parça al. Bunu da nazikçe elini uzatarak yap. Tabak önünden kaldırıldığı zaman almaya çalışma. Yemek gelmezse sabırsızlık etme ve sıranı bekle. Çocuklar, kadınlar, konum ya da gelecek söz konusu olduğu zaman da böyle davran. İşte bu şekilde davranırsan tanrıların sofrasına bile davet edilirsin. Sana verileni almayıp küçük gördüğün zaman tanrıların davetlisi ve sevgilisi olmakla kalmazsın. Aynı zamanda onlarla denk olup onlarla beraber hükmedersin. Böyle davrandıkları için Diyojen ve Herakleitos gibi isimler gerçekten de layık oldukları şekilde tanrılarla bir olarak anıldılar. Bir insan yastaysa, çocuğu ülkenin dışındaysa, malını mülkünü kaybettiyse ve bundan dolayı ağlıyorsa, olaya kendini kaptırıp ve bu türden şeylerin bu insanı gerçekten zavallı yaptıklarına yönelik düşünceye inanma. Kendi kendine şunu söyle. Mutsuz olmasına neden olan şey yaşadığı felaket değil. Hem ondan başka kimse de üzüntü duymuyor. Üzülmesine neden olan şey kendi düşünceleri. Ancak yine de uygun olduğunu düşünüyorsan onunla beraber ağla ve sözlerinle onu teselli etmeye çalış. Ancak kendini de kaptırmamaya çalış. Uzun ya da kısa bir oyunda yönetmenin sana verdiği rolü oynayacağını varsayalım. Senin bir fakir rolünde olmana uygun gördüyse, senin de elinden geldiğince iyi oynaman gerekir. Bir topal, bir hükümdar ya da özel bir insan rolünde olman gerekiyorsa, o zaman da farklı şekilde hareket etmek olmaz. Verilen rolü iyi oynaman gerekir. Ancak seçimde bulunan başkasıdır. Bir kuzgun uğursuz bir şekilde öttüğü zaman, bu görüntüler seni arkasından sürüklemesin. Kendine gelip de ki, bu uğursuz sesin haber verdiği felaketin bir önemi olamaz. Bu türden şeyler benim zayıf bedenimi, küçük zenginliğimi, basit şöhretimi, çocuklarımı ya da karımı ilgilendirmiyor ki. Eğer istersen benim için tüm alametler şans getirir. Ne olursa olsun bundan bir mutluluk çıkarabilmek benim elimde olan bir şeydir. Kazanmanın senin elinde olmadığı bir savaşa girmezsen yenilmezsin. Bir insanın şeref ve onur içinde olduğunu ya da büyük bir konuma ulaştığını gördüğünde hayallerinin etkisinde kalıp onun elde ettiği şeylerden dolayı mutlu ve mesut olduğunu düşünme. İyinin özü elimizdeyse kıskançlık duymak, haset etmek, general, senatör ya da konsül olmak istemezsin. Sana yeterli olacak tek şey özgür olmaktır. Buna ulaşmak için yapılması gereken tek şey gücümüz dahilinde olmayan şeyleri küçümsemektir. Sana küfür eden, vuran ya da küçümseyen bir kimse, kötülüğü yapan kimse değildir. Bunları yapan insanların hakkındaki düşüncelerin onları öyle gösteriyor. Unutma ki her ne zaman birisi seni kışkırtırsa, seni kışkırtan kendi fikrindir. Bu nedenle görüntünün peşinden gitme. Soluklanıp kendine zaman kazandırdığın zaman, kendine daha kolay hükmedeceksin. Ölüm, sürgün ya da buna benzer kötü görünen şeylerden, ölüm mutlaka her zaman gözünün önünde olsun. Diğerlerini de unutma. Böylece sıradan endişelerin olmaz ve hiçbir şeyi aşırı derecede istemezsin. Felsefeye merak salacaksan, insanların sana güleceklerini ve seninle alay edeceklerini bil. İnsanlar karşına çıkacaklar ve "Bu adam bir gecede filozof oldu. Şu üstten bakışa bakın." diyecekler. Üstten bakışın olmasın. Sana göre iyi ve güzel görünen düşüncelere güçlü bir şekilde bağlan. Direnmeyi başarırsan, ilk zamanlar seninle alay edenler bile bir süre sonra sana hayran olacaklardır. Fakat onların eleştirilerine kulak asarsan, o zaman iki katı komik duruma düşersin. Günün birinde birisinin beğenisini kazanmak için dışsal şeylere bağlanırsan, yaşam şeklini mahvettiğinden emin olabilirsin. Bu nedenle her durumda ve her zaman filozof olmaya bak. Eğer filozof olduğunu göstermek istiyorsan da, o zaman kendi kendine görünmen yeterli olacaktır. Şöyle eleştiriler ve düşünceler seni etkilemesin. İtibarsızlık içinde yaşayacağım. Dünyada bir önemim olmayacak. Eğer küçük düşmek ya da zavallı ya da sefil duruma düşmek kötü bir şeyse, başkaları tarafından bu sana yapılamaz. Bu nedenle de zavallı olmazsın. En büyük konumlara ulaşmak ya da önemli bir ziyafete davet edilmek senin elinde olan bir şey midir? Bu sorunun yanıtı hayır. O halde nasıl olacak da sen herhangi bir konuda küçük ya da zavallı duruma düşeceksin? Bu sadece sana bağlıyken sen nasıl olacak da dünyada önemsiz bir şeye dönüşeceksin? Bu durumda dostlarıma hiçbir yardımım olmaz. Bu da ne demek şimdi? Onlara para mı vermeyeceksin? Onları Roma vatandaşı mı yapamayacaksın? Kim sana bunların gücümüz dahilinde olan şeyler olduğunu ve başkalarına değil de bize ait olduklarını anlattı? Kendinde olmayanı başkasına nasıl vereceksin? Bazıları zenginleşmeye çalışmanı ve kendilerinin de bundan böylece yararlanabileceklerini söyleyebilir. Onurunu, kendine saygını, sadakatini koruyarak zengin olunabilecekse bu yolu gösterin, ben de zengin olurum. Ancak sahte şeyler kazanmanız için gerçek servetimi kaybetmemi istiyorsanız ne kadar mantıksız ve aptalca davrandığınıza bakın. Hangisini istersiniz? Para mı yoksa sadık ve dürüst bir dost mu? Bu türden şeyleri bana kazandıracak şeylerde yardımcı olun. Ama bana kaybettirecek şeyleri benden istemeyin. Ülkenin senin tarafından hiçbir hizmet göremeyeceğini söyleyebilirsin. Ne yani, benim tarafımdan yaptırılmayan hamam ya da revaklar mı olmayacak? Bunlar ne işe yararlar? Elbette bir demirciden ayakkabı ya da bir ayakkabıcıdan silah yapması istenmez. Aslında herkesin kendi işiyle ilgilenmesi ve kendi mesleğiyle uğraşması yeterlidir. Fakat birileri senin karakterine bakıp ülkeye sadık ve şerefli bir insan kazandırsa, hiç mi ülkeye hizmet etmemiş olursun? Bu durumda da büyük bir hizmet etmiş ve yarar sağlamış olursun. O halde vatandaşlar arasındaki yerin ne olur? Sadık ve şerefli kalmakla ulaşılacak seviye. Eğer hizmet ederken bu özelliklerini yitirip onursuz ve saygısız bir insana dönüşürsen, bunun ülkeye ne yararı olacak? Bir ziyafette ya da toplantıda birileri senden üstün görülüyorsa, bu mutluluğa eriştiği için onun adına sevinmelisin. Bunlar sevinecek şeyler değillerse, o zaman da kurtulduğun için sevinmelisin. Öte yandan elimizde olmayan şeyler için hiçbir şey yapmazken ve başkaları da bunlar için epey çaba harcıyorken, senin de onlar kadar pay alman ya da eşit görülmen söz konusu olamaz. Birileri önemli bir insanın kapısına sürekli uğramıyorsa ama birileri de oraya her gün gidiyorsa, sokağa çıktığında ona refakat etmeyen refakat eden kadar, dal kavukluk yapmayan yapan kadar, övmeyen sürekli öven ya da dal kavukluk yapan kadar iyi muamele görebilir mi? Bu türden şeyleri satın almak için verilen şeyleri vermeden bedava almaya kalkışırsan, haksızsın ve açgözlüsün demektir. Marulları forumda kaça satarlar? Örneğin bir obolosa. Komşun parasını verip marul alıyorsa ama sen vermediğin için marulsuz dönüyorsan, komşundan azına sahip olmadığın söylenemez. Çünkü onun marulu varken senin de harcamadığın bir paran vardır. Burada da aynı durum geçerlidir. Ziyafete davet edilmedin. Çünkü onun için gerekeni ödemedin. Bu bedel bir övgü, ziyaret, dal kavukluk olabilir. Ve bunlar da elbette teslim olmak ve bağlı olmak anlamına gelir. Hoşlanıyorsan bedelini ödeyebilirsin. Ancak bedelini ödemeden o nesneye sahip olmak istiyorsan haksızlık yapıyorsun demektir. Gidemediğin ziyafetin yerine koyabilecek başka bir şeyin yok mu? Elbette o ziyafetten daha güzel bir şeyler var. Bu şeyde övmek istediğin şeyi övmemiş olman ve ziyafeti veren kimsenin kibrine ve küstahlığına katlanmamış olmandır. Üzerinde anlaştığımız konulardan hareketle doğanın amacını anlayabiliriz. Örneğin komşunun kölesi bir fincan ya da başka bir şey kırmış olsa, teselli için bunun bir kaza olduğunu söyleriz. Bu durumda kendi fincanın kırıldığı zaman komşunun fincanı kırılmış kadar sakin olmalısın. Bu örneği daha önemli konular için de uygula. Bir başka insanın çocuğu ya da karısı ölse, herkes bunun doğanın bir kanunu olduğunu anlatır. Ancak bunları söyleyen kimsenin kendi oğlu ya da karısı öldüğü zaman, ne kadar mutsuzum, ne kadar şanssızım der. Kendimiz böyle bir şey yaşadığımızda başkalarına söylediklerimizi hatırlamalıyız. Bir amaç yolumuzdan çıkıp hedeflerimizi kaybetmemiz için ortaya çıkmaz. Aynı şekilde kötülüğün kaynağı da bu dünyada mevcut değildir. Bir insan senin bedenini yoldan geçen bir insana teslim ederse buna elbette çok kızarsın. Peki ya kendi aklını başkalarının eleştirilerine, hakaretlerine teslim etmekten, kaygılanmaktan ve şaşkınlığa uğramaktan hiç mi utanmıyorsun? Yapacağın her şeyde ya da girişeceğin her işte bunun sonucunda ne olacağını düşün. Ondan sonra hareket et. Eğer böyle yapmazsan, her hareketinde önce keyif alsan da arkasından ne geleceğini bilemediğin için işin sonunda üzüntü duyarsın. Elbette ki olimpiyat oyunlarında birinci olmak istersin. Ben de isterim. Fakat böyle bir şeyin sonunda neler olacağını da düşün. Ancak bundan sonra bu işe başlayabilirsin. Öncelikle hazırlık yapmak, yemeği azaltmak, zevkleri ortaya çıkaran şeylerden uzak durmak, sıcak ya da soğuğa bakmaksızın düzenli antrenman yapmak, soğuk su ya da şarabı içmemek, beden eğitimi öğretmenine aynı bir hekime teslim olur gibi teslim olmak ve ondan sonra yarışmalara girmek gerekir. Yaralanabilirsin, toz yutabilirsin, ayağın kırılabilir, kamçılanabilirsin ya da dayak yiyebilirsin. Bunları iyice düşündükten sonra yapmak niyetindeysen atlet ol. Fakat bunları düşünmezsen, o zaman güreşçileri ya da gladyatörleri taklit eden, kimi zaman boru çalan, kimi zaman tragedyalarla ilgili oyunlar oynayan çocuklar gibi boş işlerle uğraşmış olacaksın. Atlet, gladyatör, hitabet ustası ya da filozof olmak isteyip sonunda hiçbir şey olamayacaksın. Aynı bir maymun gibi gördüklerini taklit edeceksin. Aslında yapmak istediklerini önceden düşünmedin ve umursamadın. Sadece basiretten yoksun, hırslı ve hevesli bir insanın arzularıyla bu işlere girdin. Böyle çok sayıda insan bir filozofu görüp ya da sadece Yuprates'in iyi bir hitabet ustası olduğunu duyarak kimse onun gibi konuşamaz, filozof olmak ister. Öncelikle yapacağın işin özelliğini kavramaya çalış. Daha sonra bu yükü taşımaya yetecek gücün olup olmadığını anlamak için kendi karakterini incele. Pentatloncu ya da gladyatör mü olmak istiyorsun? Omuzlarını, sırtını ve belini incele. Herkes aynı şey için doğmuş değildir. Filozof mu olmak istiyorsun? Onlar gibi yemekle beraber filozoflar gibi içebilir ya da zevklerden mahrum kalabilir misin? Geceleri uyumaman, çalışman, ailenden ve dostlarından uzak kalman, kölelerinin seninle alay etmesine katlanman, onur, konum gibi şeylerin peşine düşmemen gerekir. Tüm bunları incele ve barışın, özgürlüğün ya da gerçeğin bir ücret karşılığında alınıp alınamayacağını denetle. Mümkün değilse çocuklar gibi davranmak yerine başka bir yöntem benimse. Bugün filozof, sonra tefeci, hatip ve en sonunda da Sezar'ın memurlarından biri olma. Bunlar birbirine uygun değildir. Tek bir insan olmalısın. iyi ya da kötü. Ruhuna ait olanlarla ya da bedenine ait olanlarla ilgilen. Yani ya iç dünyanın zenginliğini ya da dışarının zenginliğini elde etmeye çalışacaksın. Bir filozofun ya da sıradan bir insanın karakterini elde etmeye çalışacaksın. Görevlerin içinde bulunduğumuz durumla ilgisi vardır. Örneğin babandan mı bahsedeceğiz? Kendisine bakmaya, onun sözlerini dinlemeye, azarlamalarına, kötü hareketlerine katlanmaya mecbursun. Babanın kötü bir adam olduğunu düşünebilirsin. Ancak doğanın sana iyi bir baba verme zorunluluğu yok ki. Sadece bir baba verecektir. Kardeşin kötü bir şey yapıyorsa, o zaman onun kardeşi olarak kal ve yaptıklarını önemseme. Öncelikle neyi yapmaya mecbur olduğunu, özgürlüğün nerede olduğunu bil ve kendi iradeni doğayla uyumlu tutmaya bak. Eğer sen kendinin farkındaysan, başka insanların seni küçümsemeleri ve incitmeleri olanaksızdır. Ne zaman incindiğini zannedersen o zaman incinirsin. Bu şekilde bir yaklaşım geliştirirsen o zaman komşuların, vatandaşların ya da üstlerinden rahatsız olmazsın. Din özü itibariyle tanrılar hakkında doğru ve düzgün fikirlere sahip olmak ve onların varlıklarını ve tanrısal niyetlerini her şeyin üzerine yaydıklarını, dünyayı iyilikle ve adaletle yönettiklerini kabul etmektir. Senin ise onlara itaat etmek için başına gelenleri, tanrısal iyilikten gelen şeyler olarak kabul etmen ve rıza göstermen için dünyaya geldiğini kabul etmen gerekir. Böylece tanrılardan asla şikayetçi olmazsın ve sana özen göstermedikleri için onlardan şikayetçi olmazsın. Bunu yapabilmek için elinde olmayan şeylerden vazgeçmen gerekir ve tüm mutluluğunu ve felaketleri sadece elinde olan şeylere özen göstererek yaşamayı tercih edersin. Kendine yabancı şeyleri iyi ya da kötü diye düşünürsen, istediğinden ayrı kaldığın zaman ya da korktuğun şeyle karşılaştığın zaman felaketin sorumlusundan şikayetçi olman ya da ondan nefret etmen gerekecektir. Her hayvanın doğasında kendisine zarar verenden uzak durmak ve nefret etmek, kendisine yararlı ve iyi görünene yanaşmak ve onu sevmek için vardır. Bu nedenle vurulanın kendisini yaraladığını zannettiği şeyi sevmesi olanaksızdır. Bu nedenle hiç kimse felaketinden zevk duymaz. Bir baba servet ya da nimet diye ifade edilen şeyleri oğluna vermezse, oğlun kendisine küfürler etmesinin nedeni budur. Etokles ve Polinikes'in ebedi düşmanlıklarının nedeni budur. Kral olmanın büyük bir mutluluk olacağını zannediyorlardı. Çiftçilerin, gemicilerin ya da tüccarların tanrılara lanetler etmelerinin nedeni de budur. Karısını ya da çocuklarını kaybedenlerin şikayetlerinin nedeni de budur. Faydanın olduğu yerde sevgi, şefkat ve merhamet de vardır. Bir insan isteklerini ya da nefretlerini, kanunları ortaya çıkaranın isteklerine uygun şekilde ortaya koyarsa, dindarlığını ve şefkatini güçlendirmiş olur. Tanrılara saygı için şarap döküldüğü, kurban kesildiği ya da adakta bulunulduğu zaman, herkes kendi ülkesinin geleneklerine göre hareket etmelidir. Bu törenleri yaparken ne cimrice davranmalı ne de abartılı olunmalıdır. Yalnızca sade ve ölçülü davranılmalıdır. Kâhine gittiğin zaman başına ne geleceğini bilmediğini ve bunu öğrenmek için ona gittiğini hatırla. Bir filozofsan, kaderini öğrenmek için kâhine gittiğin zaman başına gelecek şeyin türünü bildiğini düşün. Eğer başına gelecek olan şey elimizde olmayan şeylerden biri ise bu ne iyiliktir ne de kötülüktür. O halde kâhine giderken dünyadaki herhangi bir şey isteğin ya da nefretin olmasın. Aksi olursa her zaman korkarsın. Yaşayacağın herhangi bir olayın seninle ilgisi olmadığını ve sana yabancı olduğunu hatırla. Herhangi bir insan sana engel olamayacağına göre bu şey ne olursa olsun onu yararlı yapmak sana bağlıdır. O halde tanrılardan ve kâhinlerden korkma. Birilerinden öğüt almak istediğin zaman kimin sözlerini dinleyip kiminkilerini umursamadığını unutma. Sokrates'in gerek duyduğu zamanlarda yaptığı gibi kâhinlere başvur. Sadece olay yaşandığı zaman öğrenilen ya da akılla ya da herhangi bir sanatla, kurallarla anlaşılamayacak şeyler için başvur. Bu nedenle bir dost ya da vatan için büyük tehlikelere girmek gerektiği zaman bunu yapıp yapmamak için kâhine başvurma. Kâhin kurban bağırsaklarının kötü olduğunu söylüyorsa bu senin için ölüm, yaralanma ya da sürgüne işaret eder. Fakat aklı başında bir insanın tüm kötü olaylara karşı dostlarına yardım etmeye devam etmesi gerekir. Bu nedenle başvurduğun kahinden daha büyük bir kahin olan, öldürüldüğünü gördüğü dostuna yardım etmeyip tapınağından kovan Apollon Pythios'a başvur. Bundan sonra hem kendi başınayken hem de başkalarıyla beraberken asla değişmeyecek olan ahlak kuralları belirle. Olabildiğince sus ve konuşurken de gerekli kelimeleri kullanıp az konuş. Az da olsa görev gereği konuşman gerekir. Bu noktada sıradan şeylerden söz etme. Sıradan şeyler olan gladyatör dövüşleri, at yarışları, atletler ya da yiyip içme gibi konulardan söz etme. Yine övgü ya da karşılaştırma için biraz önce bahsettiklerimin ismini anma. Yapabiliyorsan dostlarının konuşmalarını ahlak ve terbiye sınırları içine çek. Yabancılar arasındaysan hiç konuşma. Uzun süre sık sık ve kahkaha atarak gülme. Zorunda değilsen hiçbir şey için asla yemin etme. Zorunda olduğun zaman da olabildiğince az yemin et. Evinden başka yerde yemek yeme ve çağrıldığın ziyafetlere gitmemeye çalış. Gitmek zorunda kaldığın zaman da sıradan insanlar gibi davranmamak adına dikkatli hareket et. Unutmaman gereken şey, davetlilerden birisi ahlaklı ve namuslu değilse, onun yanında oturan da ne kadar öyle olmasa da ister istemez kirlenecektir. Beden için gerekli şeyleri, örneğin yemek, içmek, elbise, ev, hizmetçiler isteme, sadece ruh için gerekli olan şeyleri ne kadar lazımsa o kadar iste. Evlenmeden önce cinsel ilişkiden tüm gücünle uzak kalmaya çalış. Öte yandan bu zevkleri tadanlara sert davranma. Onlara karşı öfkeli olma ve sürekli olarak kendi yaptığını övünme. Eğer birisi seni kötülerse o söylediği şeyi reddetmeye çalışma. Sadece şöyle yanıt ver. Bunu söyleyen kimse elbette ki başka kusurlarımı bilmiyormuş. Bilseydi sadece bunu söylemekle kalmazdı. Halka açık yerlerde sıklıkla görünmeye gerek yoktur. Gitmen gerektiği zaman da her şeyin olması gerektiği gibi olmasını dile ve sadece iyi olanın kazanmasını iste. Sonuçtan her zaman memnun olmaya çalış. Zaferi kim kazanırsa kazansın. Sen muzaffer adına bu durumdan memnun ol. Bu sayede asla kızmaz ya da üzülmezsin. Aynı zamanda fazla alkış, kahkaha ya da abartılı hareketlerden uzak dur. Böylesine yerlerden evine döndüğün zaman gördüklerini uzun uzadıya anlatma. Çünkü bu türden şeyler senin hatalarını düzeltmene ya da seni daha ahlaklı bir insan haline getirmeye yaramaz. Bu türden sonsuz tartışmalar ve konuşmalar insanları senin gördüğün sahnelere hayran olduğun sonucuna ulaştırır. Bazı insanlar ya da eserleri hakkında anlatılan hikayeleri dinleme. En azından mecbur değilsen bunu yapma. Mecbur kaldığında da ciddiyetini ve ağırbaşlılığını koru ve herhangi bir sıkıntı duyduğunu da göstermemeye çalış. Herhangi birisiyle konuşacağın zaman, özellikle de bu insan önemli birisi ise Sokrates ya da Zenon gibi davran. Onların bu durumda nasıl davranacaklarını düşün. Böyle davranırsan o kişinin karşısında nasıl davranacağını bilirsin. Bu sayede önündeki duruma uygun hareket etmiş olursun. Görüşeceğin kimse önemli birisi ise bu büyük insana saygını göstereceğin zaman kendisini evde bulamayabileceğini, evdeyse de yok dedirtebileceğini, kapıyı açmak istemeyebileceğini ya da isteğine umarsızca yaklaşabileceğini önceden düşün. Eğer bütün bunlara karşın oraya gitmeye mecbursan, o zaman da tahammül et ve zahmete değmez deme. Çünkü bu türden sözler sıradan bir insanın, dış dünyadaki şeylerin ya da ruhun dışındaki şeylerin etkisinde kalan insanların sözleridir. Sıradan konuşmalarda uzun uzadıya girdiğin mücadelelerden, yaşadığın tehlikelerden bahsetme. Bunları anlatmak çok keyifli olsa da başkaları bunları dinlemekten keyif duymazlar. Kahkaha atmaktan uzak kal. Bu durum seni kolayca kalabalığa sürükleyebilir ve insanların da sana duyacakları saygıyı azaltabilir. Ahlaksız konuşmalara kendini kaptırmak çok tehlikelidir. Bu türden konuşmaları duyduğun zaman fırsat buldukça konuşanları azarlamaktan çekinme. Eğer mümkün değilse de sessizliğinle, yüzünün kızarmasıyla ve bakışlarının ciddiyetiyle bu türden konuşmalardan hoşlanmadığını belli etmelisin. Eğer hayallerin bir şehveti gözlerinin önüne getiriyorsa, her zaman olduğu gibi seni sürüklememesi adına uyanık kal. Bu şehvetin geçmesi ve kendine biraz zaman isteyebilmek için bunu yap. O an duyacağın zevki ve arkasından gelecek pişmanlığı karşılaştır. Ve o anda alacağın zevkle ilerideki övülmeni karşılaştır. Eğer tam da o sırada hazı tatman gerektiğine inanıyorsan, bunun seni kendisine doğru çekerek teslim almasına karşı dikkatli davran. Ve buradan kazandığın büyük zaferi o hazdan alacağın basit tattan üstün gör. Bir şey yaparken o şeyi yapmanın senin görevin olduğuna inanıyorsan, her ne olursa olsun o şeyi yaparken insanlar tarafından görülmekten ve insanların bunu kötü bir şey olarak düşünmelerinden korkma. Bu eylem kötüyse yapma. İyiyse seni nedensiz ve gereksiz şekilde suçlayanlardan neden korkuyorsun? Ya gündüzdür ya gece. Bunlar birbirlerinden ayrıyken doğru olabilirler. Ancak ikisi birlikte söylenerek karıştırılır ya da birleştirilirse hata olur. Aynı bu şekilde ziyafetlerde diğer insanları düşünmeden her şeyin bizlere ait olmasını istemek de saçmadır. Bir ziyafete çağrıldığın zaman seni çağıran kimsenin yeteneklerini, ona borçlu olduğun saygıyı düşündüğün kadar önüne getirilen yemekleri düşünme. Eğer gücünün üzerinde bir rol oynamaya kalkışırsan, rolü iyi oynamamakla kalmaz, kayıp da edersin. Nasıl ki yürürken bir çiviye basmamak için ya da ayağın burkulmasın diye dikkat ediyorsan, aynı şekilde aklının yönetici yetisine de zarar vermemelisin. Her eyleminde buna dikkat edersen, daha güvenli hareket etmiş olursun. Nasıl ki ayakkabının ölçüsü ayaklardır, aynı şekilde beden de servetin ölçüsüdür. Bu kurala bağlı hareket edersen her zaman doğru yolda olacaksın. Aksi takdirde bir uçurumdan yuvarlanıyormuşsun gibi olur. Ayakkabılar için de benzer bir durum geçerlidir. Bir kere ayakkabının ölçüsünün dışına çıktığın zaman önce yaldızlı, ardından da erguvan renginde ayakkabıların olur. Ve sonunda da mücevherlerle dolu bir ayakkabı istersin. Bir kere ölçüyü aşan için sınır yoktur. Kadınlar 14 yaşını geçmelerinden sonra erkekler tarafından kapatma olarak görülürler. Kadınlar kocalarının kendilerini onlara verdikleri zevkten dolayı değerli gördüklerini düşünerek süslenirler ve her şeyi bu süslenmeye bağlarlar. Bu nedenle onlara tavırlarındaki güzellik, alçak gönüllülük ve erdem oranında saygı ve itibar göreceklerini anlatmak kadar yararlı başka bir şey olamaz. Bir insan sürekli olarak sporla ilgileniyor, sürekli yiyip içmeyi düşünüyor, diğer zamanlarında da sürekli maddi araçlar için çaba sarf ediyorsa ya da sürekli hayvani arzularını doyurmakla ilgileniyorsa bu yanlıştır. Bu türden şeyler insanın yaşamının temeli değil, ayrıntıları olmalıdır. Bunlara az zaman ayırmak gerekir. Ve bütün dikkatimiz ve çabamız ruhumuza yönelmelidir. Biri sana haksızlık yapıyorsa ya da aleyhine konuşuyorsa onu böyle davranmaya iten bir şeyler olduğunu düşün. Çünkü sana göre doğru olanı değil, kendine göre doğru olanı uyguluyordur. Eğer kötü muamele yapıyorsa kendisi hata yaptığı gibi aynı zamanda kendisini yaralamış olur. Ancak bir insan doğru ve benimsenen bir kuralı yanlış zannediyorsa bundan zarar gören de o kural değil, hata yapan insandır. Bu kurala bağlı kalırsan, aleyhine konuşan insanlara sabırla katlanırsın. Çünkü her şey hakkında kötü konuşan kişi için kendini haklı sanıyor diyebilirsin. Her şeyin iki kulbu vardır. Bu kulpların birinden tutarsanız o şeyi taşıyabilirsiniz. Ama diğer kulptan tutarsanız taşıyamazsınız. Eğer kardeşin sana bir kötülük yaparsa, onu kötülük yapan kulbundan tutmamalısın. Çünkü onu taşımaya yaramayan kulptur bu. Bunun yerine kardeşin olan kulptan tut. Bu sayede onun tahammül edilebilir olan sağlam tarafından tutmuş olacaksın. Şöyle düşünmek doğru bir yaklaşım değildir. Sizden daha zenginim, o halde sizden daha iyiyim. Sizden daha güzel konuşuyorum, o halde sizden daha değerliyim. Doğrusu şöyle olmalıdır. Sizden daha zenginim. Çünkü sizden daha fazla servetim var. Sizden daha güzel konuşuyorum. Çünkü konuşmalarım sizinkinden daha değerlidir. Şunu unutma. Sen bir servet ya da söz değilsin. Bir insanın acele acele yıkandığını görürsen böyle yaparak kötü davrandığını söyleme. Sadece acele ettiğini söyle. Bir başka insanın çok fazla şarap içtiğini görürsen kötülük yaptığını söylemek yerine sadece çok içtiğini söyle. Kişinin neden böyle davrandığını bilmeden onun kötü davrandığına nasıl inanırsın ki? Böyle davrandığın sürece doğrusunun ne olduğunu bilmediğin bazı görüntülere kendini kaptırmış olmayacaksın. Kendine hiçbir zaman filozof deme. Cahil insanların karşısında güzel sözler sıralama. Sadece bu güzel sözlerin gereklerini yerine getir. Örneğin ziyafette nasıl yenmesi gerektiğini anlatma. Sadece öyle ye. Her zaman her yerde Sokrates'in böylesine gösterişlerden uzak durduğunu hatırla. Bazı gençler kendilerini başka filozoflarla tanıştırmalarını isterlerdi. O da kendisine önem verilmemesine hiç de şikayetçi olmadan isteklerini yerine getirirdi. Cahillerin karşısında önemli ve ayrıntılı konular açılırsa sus. Çünkü henüz hazmedilemeyeni vermekte büyük tehlike vardır. Eğer günün birinde birileri kalkıp senin hiçbir şey bilmediğini söylerse ve sen de buna sinirlenmiyorsan o zaman filozof olmaya başlamışsındır. Koyunlar da ne kadar yem yediklerini çobanlara göstermezler. Ancak yedikleri yemi yeterince hazmettikleri zaman gidip süt ve yün yaparlar. Sen de cahillere ne kadar yem yediğini gösterme. İyice hazmettiysen hareketlerinle bunu göster. Bedenin az yemeye ve içmeye alıştırdıysan bundan gurur duyma. Eğer sadece su içiyorsan her zaman ben sadece su içerim deme. Ancak öncelikle fakir insanların sana göre ne kadar kanaatkar ve zorluklara karşı ne kadar sabırlı olduklarını gözlerinin önüne getir. Sabır ve tahammüle alışmak niyetindeysen bunları başkaları için değil, kendin için yap. Çok susadığında bir yudum su al ve ağzını suyla çalkala. Bunu da kimseye söyleme. Cahil insanların iyilikleri ve kötülükleri kendilerinden beklemeleri olanaksızdır. Her zaman başkalarından beklerler. Filozoflar ise iyilikleri ve kötülükleri her zaman kendilerinden beklerler. Bir insanın bilgeliğe giden yolda olduğuna dair ilk göstergeler, diğer insanları kötülememesi, hiç kimseyi methetmemesi, şikayetçi olmaması, önemli bir insanmış gibi kendisinden söz etmemesi ya da bir şey biliyormuş gibi davranmamasıdır. Bir şey elde etmek istiyorsa, ancak bu şey elde etmesine bir zorluk çıktıysa ya da bir engel ortaya konulursa sadece kendisini sorumlu kabul eder. Biri onu övüyorsa gizlice alay eder, kötülüyorsa yanıt vermez. Ancak iyi giden, fakat tam anlamıyla güven vermeyen bir şeye müdahale ederken dikkat eder gibi dikkatli bir şekilde iyileşmeye devam eder. Bütün isteklerinden kurtulmuştur. Tüm nefretini elimizde olan şeylerin aksine olan şeylere yöneltmiştir. Hiçbir konuda abartılı hareketleri yoktur. Kendisini aptal ya da cahil yerine koyarlarsa bunu umursamaz. Sanki karşısında en tehlikeli düşmanı olan ve kendisine karşı sürekli tuzaklar kuran bir adam varmış gibi sürekli kendisine karşı uyanık davranır. Bir insan Krisipos'un eserlerini anlamak ve açıklamakla övünüyorsa kendi kendine şunları söyle. Krisipos biraz üstü örtülü yazmasaydı bu adamın övünebileceği bir şey yoktu. Bense ne istiyorum? Doğayı bilmek ve onu izlemek. En iyi açıklayanın Krisipos olduğu anlatılır. Onun eserlerini alırım. İyice anlayamazsam bana anlatacak birisine sorarım. Buraya kadar abartılı bir durum yok. İyi bir öğretmen bulduktan sonra da kendisinin açıklamalarından yararlanarak söylenenleri uygulamak dışında bir şey kalmaz. Dikkat edilmesi gereken tek şey budur. Bir bilgenin yazdıklarını inceleyerek, anlayarak ve onu takip ederek ben ne yapmış olurum? Bir gramerci olurum, filozof değil. Ancak Homeros yerine Krisipos'u açıklıyorum. Birisi ona açıklamamı isterse ve ben de ona uygun davranmazsam büyük utanç duyarım. Bütün bunların uygulanmasında dirençli ol. Kanunlara karşı çıkman halinde itaatsiz kabul edilmeye razı ol. Hakkında söylenenleri umursama. Çünkü bunlar senin elinde değildir. Aklın yargılarını ihmal etmeyi daha ne kadar sürdüreceksin? Daha ne kadar kendini en iyi şeylere layık görmeyeceksin? Nelere uyman gerektiğini öğrendin ve bunları kabul ettin. Kendini kontrol etmek için hangi ustanın, düşünürün gelmesini bekliyorsun? Çocuk değil, olgun bir insansın. Kendini umursamayarak, eğlenerek zaman geçiren sensin. Kendini kontrol altına almak için sürekli bir şeyleri ötelersen, bu ölene kadar böyle devam edecek. O halde bugünden itibaren bir insan gibi yaşamaya ve bilgelik konusunda çaba harcamaya başla. Senin için çok güzel ve iyi görünen bu şeyler, çiğnenemeyecek kadar kutsal şeyler olarak görünsünler. Zahmetli, zevkli ya da utanılacak bir şeyler çıktığı zaman, onlarla mücadele etme zamanı gelmiştir. Olimpiyat oyunları başlamış ve zaman dolmuştur. Cesaret ya da korkaklığın, zaferi ya da yenilgiyi getirecek. Her şeyin ve her olayın kendisinin yükselmesine hizmet etmesini sağlayarak ve sadece aklın peşinden giderek Sokrates başarılı olmuştur. Sen de henüz Sokrates gibi olmamakla beraber, Sokrates gibi yaşamak isteyen bir adam gibi davranmalısın. Felsefenin en önemli ve ilk kısmı, ilkelerin nasıl kullanılacağını belirleyen kısmıdır. Örneğin yalan söylememeliyiz. İkinci kısımsa bir öncekini kanıtlayan kısımdır. Örneğin yalan söylemenin gerekliliği nasıl kanıtlanır? Üçüncü kısım ilk kısmın doğrulanması ve açıklanmasından oluşmaktadır. Örneğin bir neden niye kanıt olarak kabul edilir? Kanıtlama, yargı, doğruluk, çelişki ve geçersizlik ne anlama gelir? Üçüncü kısmın açıklanması ve geçerli olması için ikinci kısmın. İkinci kısmın kanıtlanması ve geçerli olması için de birinci kısmın doğru olması gerekir. Ancak aralarında en zorlu ve güvenilmesi gereken kısım birinci kısımdır. Bizse her zaman tersini yaparız. Üçüncü kısmı önemseriz ve bütün çabamızı kanıtlamak için harcarız. Bu sayede en önemli kısım olan birinci kısmı savsaklarız ve unuturuz. Sonuçta yalan söyleriz. Ama yalan söylemenin kötü bir davranış olduğuna dair kanıtları da her zaman elimizin altında tutarız. Şu özdeyişleri asla aklından çıkarma. Zeus ve kader, bana yolu gösterin. Bu yoldan ilerlemeye hazırım. Sizlere karşı geliyorsam kendi değerimi düşürmüş olurum. Ama ne kadar değersiz olsam da yolunuzdan yürürüm. Her kim ki zorunluluklara gönüllü bir şekilde boyun eğer, o kimse insanların en akıllısı ve cenneti hak edenidir. Son isteğin şu olsun. Kriton, cesurca bu geçitten geçelim. Hem tanrılar bizi oraya götürüyorlar ve oraya davet ediyorlar. Anitos ve Melitos beni öldürebilirler ama bana zarar veremezler.